Ayrım 19, sayfa 188. Havala, Murat Ağırel. Sosyal medya tutkusuyla yaptığı paylaşımlarının sonucu FBI'ın takibine takılan ve Avustralya ile ABD tarafından aranmakta olan Hakan Ayık'ın Türkiye'de neler yaptığına ilişkin ise yazıda şöyle deniliyordu. Hakan Ayık, 2015 yılında otelcilik işine merak sardı. Önce Biblos Alaçatı Resort Otel İnşaat ve Turizm şirketine yarı yarıya ortak oldu. 3 yıl sonra hisseleri devretti ve 2018 yılında İstanbul'da AW Tourism Otelcilik Gıda Teknoloji şirketini kurdu. Ardından KC Oteli'ni işletmeye başladı. Şirket hemen arka sokakta otel ile yan yana bulunuyor. 2021 yılında ise Avustralya vatandaşlığını bıraktı ve soyadını reis olarak değiştirdi. Ayık Avustralya'da uzun yıllar yürüttüğü suç faaliyetleri nedeniyle ABD'de ise kokain ticareti davası nedeniyle aranıyor. Türkiye'de herhangi bir araması olup olmadığını bilmiyoruz. Dünyanın iki ucundaki görevler sosyal medyadan iz sürüp suçları bulurken, Türkiye'de İstanbul'un ortasındaki bir otelin kartel üstüne dönmesini kimse fark etmemiş anlaşılan. Daux Engakuru Avustralya'dan kaçtı. O kaçtıktan sonra Comanchero çetesinin lideri Mark Douglas Buddle oldu. Buddle da diğerleri gibi 2016 yılında Avustralya'yı terk etti ve Dubai'ye gitti. Hakan Ayık ise merkez olarak Türkiye'yi seçti ve yerleşti. Savcılık üst yazısında örgütün uyuşturucu madde ticareti yapmasına ilişkin gizli yazışma programı olan Anom Enterprise isimli programı kullandığı kaydedilerek örgütün buradaki yazışmalarının deşifre edilmesi neticesinde çökertildiği belirtildi. FBI Anom adında şifreli bir mesajlaşma uygulaması üreterek bunu çetelere sokmayı başardı. Anom kısa sürede 100 ülkede 300 suç örgütüne ve 12 bin kullanıcıya ulaştı. Hakan Ayık programı kabul edenlerden biriydi. Ayık'ın Anom programında gönderdiği ve aldığı mesajlarla İstanbul'daki hayatı da gözler önüne serilmişti. Program sayesinde ele geçirilen bilgilerle İstanbul Şişli Esentepe'de bir otelde olduğu anlaşılıyordu. Aslında çete King Cross isimli oteli örgütün üssü haline getirmişti. Yazışmalarda yer alan kısımlar ise çok ilginç. Engakuru Anon'daki Mayıs 2021 tarihli bir mesajında kendisi ve Hakan Ayık'ın Türkiye'de dokunulmaz olduklarını anlatarak övünüyordu. Ben ve iş ortaklarım Türkiye'de çok güçlü ve etkiliyiz. Bu bizi kolluk güçlerine karşı dayanıklı hale getiriyor, yazmıştı. Bir başka mesajında Hakan Ayık'ın Türk olması ve bağlantıları sayesinde güvende olduklarını anlatıyordu. Uzatmayayım. Anom 2019 yılında aktif hale gelmesine rağmen çeteye operasyon 2021 yılında yapıldı. Türkiye hariç 16 ülkeyi kapsayan küresel bir operasyondu. Avustralya operasyonun ilk başladığı ülke oldu. 300 adrese yapılan baskınlarda 3.7 ton uyuşturucu ele geçirildi. 224 kişi tutuklandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison basın açıklaması yapmış ve tüm dünyada suç örgütlerine büyük darbe indirildiğini söylemişti. Çok sayıda cinayet planının ortaya çıkarıldığını ve onlarca kişinin hayatının kurtarıldığını anlatmıştı. Operasyonla ilgili küresel sayıları ise Europol açıkladı. 16 ülkede 700'den fazla adrese baskın yapıldı, 800'den fazla suç örgütü üyesi tutuklandı. 8 tondan fazla kokain, 22 ton esrar ve kenevir reçinesi, 2 ton eroin, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 250 ateşli silah ile geçirildi. 55 lüks araca ve 48 milyon doların üzerinde paraya el konuldu. Hakan Ayık'a ne oldu? Hakan Ayık, Avustralya tarafından 29 Aralık 2010'dan beri uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Yani Türkiye'de yaşadığı yıllar boyunca hakkında kırmızı bülten vardı. ABD tarafından 23 Ağustos 2021'den itibaren uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama suçlarından kırmızı bülten çıkartıldı. Bu operasyondan bir yıl sonra 10 Temmuz 2022 tarihinde Comanchero çetesinin lideri Mark Douglas Buddle Kıbrıs'ta yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderildi. Halbuki Buddle Türkiye'de Hakan Ayık ile görüşüp yaşadığı Kıbrıs'a dönüyordu. Kıbrıs'taki gazeteciler Mark Douglas Buddle'ın Türkiye'de çok sayıda gayrimenkul aldığını yazdı. Mikro Makro Net sitesinin haberine göre İstanbul'un en yüksek binalarından 4. Levent'teki İstanbul Safir'de bir daireyi 1,5 milyon dolara satın almıştı. 17 Kasım 2020'de bu daireyi Şişli Tapu Dairesi'ne tescil ettirdi ve 7 gün sonra istisnai Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için başvuru yaptı. Ancak 2020 yılının sonlarında başvurusu reddedildi. Türkiye'de Avustralya kartelinde dokunulmazken Mark Douglas Buddle 7 Temmuz 2022'de gözaltına alındı. Bu operasyondan kısa süre önce Türkiye'ye gitmiş ve Hakan Ayık ile görüşmüştü. Gözaltına alınan adam Avustralya tarafından mavi bültenle aranıyordu. Bu ülkeye gönderilmek istendi ancak uçağa bindirilmek üzereyken olay çıkarttı ve bindirilemedi. Bunun yerine 10 Temmuz 2022 günü Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderildi. Maximilian Rivkin ismini unutmamışsınızdır. Hani şu Bulgaristan pasaportuyla başvurup Türk vatandaşı olan ama aslında Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu anlaşılan baron. Hah, işte Rivkin Türk vatandaşlığını Türkiye'den 2 ev satın alarak tamamlamıştı. O evleri Rivkin'e Hakan Ayık sattı. Dipnot Timur Soykan Baron İstilası Kırmızı Kedi İstanbul 2024 sayfa 265. Rivkin'le yakalanan Necmi Saki de yıllardır kırmızı bültenle aranıyordu ve Türkiye'de elini kolunu sallayarak gezmişti. DHA'dan Özden Atik'in haberinden detaylarını öğrendiğimiz operasyonda Hakan Ayık, Maximilian Rivkin, Barış Tükel ve çok sayıda çete üyesi tutuklandı. 4,5 milyar liralık mal varlıklarına el konuldu. Ortak oldukları 22 şirket vardı. Özetle mevzu şu. Türkiye'de kırmızı bültenle aranan Türk uyuşturucu baronu yine kırmızı bültenle aranan Sırp uyuşturucu baronuna 2 daire satabildi. Bu daireleri alan Sırp asıllı İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Bulgaristan pasaportu ile istisnai Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptı ve aldı. Tüm bu süreçte Maximilian Rivkin, Bulgaristan'dan aldığı Nikolay Ankov adına düzenlenmiş pasaportu kullanıyordu. Tüm milletlerden yakalanan çete liderleri var. Türkiye'de yakalanan çeteler saymakla bitmez. Üstelik bunlar son birkaç yıldır yakalananlar, öyle 30 yıl filan değil. Birileri apaçık göz yumuyor. Çünkü biliniyorlar, belki attıkları adımlar bile takip ediliyor. Ama kimse dokunmuyordu bu adamlara. Gelin lafı uzatmadan tek tek yazayım. Tarih 22 Temmuz 2020, ada Walid İsa Hamayiz. 59 yaşında, sadece 2015-17 arasında 8 ton kokain sevk ettiği söyleniyordu. Fakat Brezilya'daki soruşturmayı yürüten savcılığın araştırmaları Hamayiz'in küresel bir baron olduğunu ortaya çıkardı. Hamayiz 3 yıl sonra Sarıyer'de yakalandı. Adı Rava Macit. Babası Iraklı ve Saddam muhalifiydi. Lakabı Kürt tilkisi. İsveç polisi uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla onu yakalamak için 2020'de bir operasyon düzenledi. Ancak kayıplara karışmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. 15 Nisan 2022 sabahı Marmaris'te parkı temizleyen belediye işçisi Ali Eren, bank üzerinde bir çanta buldu. İçinde 12.400 dolar ve 2.400 lira olan çantayı polise teslim etti. Polis çantanın sahibi Miran Otman'ı tespit edip karakola çağırdı. Parasını teslim alan Miran Otman'ın baron lakaplı ve kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Rava Macit olduğu anlaşıldı. Kırmızı bültenle aranmasına karşın Türk vatandaşı olmuştu. Bu büyük bir skandaldı. Dipnot Timur Soykan, Vatandaş Baronlar, Bir Gün, 19.04.2023. Tarih 9 Kasım 2023, adı Camukhan Ulus. Afgan asıllı Camukhan Ulus liderliğinde suç örgütüne operasyon yapıldı. Afganistan'dan resmi şekilde Türkiye'ye gelen Camuka'nın yerleştiği İzmir'de bir eğlence mekanında tanışarak evlendi, İlayda Ulus ile suç örgütü kurdu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Hatay başta olmak üzere uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Zehir taciri Ulus'un elde ettiği kazançla Hatay'da arazi aldığı ve kripto para yöntemiyle yurt dışına para çıkardığı belirlendi. Örgüte ait hesaplarda 135 milyon lira toplandığını saptayan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, Ulus'la birlikte 10 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el koydu. Tarih 10 Kasım 2023. Camukhan Ulus'a düzenlenen operasyondan bir gün sonrası. Adı Dritan Reksepi. İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan Compagno Bello isimli uyuşturucu kartelinin başındaki isim İstanbul'da yakalandı. Dipnot İçişleri Bakanlığı basın duyurusu 10-11-2023. Zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Tarih 19 Kasım 2023. Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin Batı Balkan kanadı yöneticilerinden Christian Palic Beşiktaş'ta yakalandı. Tarih 6 Aralık 2023. İngiltere tarafından Interpol kırmızı bülteni ile aranan İngiltere'nin kuzeydoğu bölgesinde uyuşturucu madde ticaretinin sorumlusuna dair iz bulundu. Tabii ki iz İstanbul'dan çıkmıştı. Silahlı organize suç örgütünün elebaşı olan Sean Monaghan İstanbul'da yapılan kafes 16 operasyonuyla Fatih'te yakalandı. Tarih 13 Aralık 2023. Hani mantar gibi çoğalan uyuşturucu tacirleri ve kartellerini gördükçe bizi Allah koruyor demekten kendimi alamıyorum. Çünkü bu yakalamada Beyrut limanından Cidde limanına gönderilen 6 milyon 480 bin tablet uyuşturucu hapın finansörü Esenler'den çıktı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhannat Aloklah Kafes 19 operasyonu kapsamında yakalandı. Dipnot: Esra ağaç yetiştiren Emrah Gökmen, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü İstanbul'da Kafes 19 operasyonuyla yakalandı. AA 13-12-2023. Tarih 15 Aralık 2023. İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşen yakalamada kırmızı bülten de aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Muhammed Zakir Miyah kaçamadı. Tam bunun haberi geçilirken bu kez de Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Zuefeng İstanbul Bağcılar'da yakalandı. Tarih 19 Aralık 2023. Adı Thomas Joseph Conrad. Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya'da yakalandı. Adı Jingqing Peng, Çin'de dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih'te yakalandı. Adı Daniel Alexander Müller. Almanya'da bir ton kokainin ele geçirilmesi operasyonunun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu'nda ele geçirildi. Tarih 25 Aralık 2023. Bu kez hedefte Çukur Çetesi var. Antalya'da düzenlenen Kafes 24 operasyonunda çete çökertildi. Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği, kendilerine para talebiyle gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları ve benzeri bin tane suçtan aranıyordu bu çete. Ama en ilginci diğer ülkelerden Türkiye'ye havala yöntemiyle kara para transferi yaptıkları belirlenmişti. MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan elde ettikleri yaklaşık 11 milyar lira. Bakın yanlış okumadınız. 11 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, yani banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket el konuldu. Çetenin 28 yaşındaki oğlunun borçlarından dolayı intihar etmesi üzerine bir annenin jandarmaya ihbarıyla çökertildiği ortaya çıktı. Annenin ahı bütün organizasyonu darmadağın etmiş. Tarih 27 Aralık 2023. Almanya'nın belki de en belalı adamlarından biri olan Erik Schroeder İstanbul'da yakalandı. Erik Schroeder'in Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı biliniyordu. Tarih 3 Şubat 2024, adı Ravi Ali Kureşi. İstanbul Kağıthane'de yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Ravi Ali Kureşi'nin Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı biliniyordu. Kureşi'nin en büyük işlerinden biri Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve hava yoluyla toplam 6 ton uyuşturucu sevkiyatını başarıyla yapmasıydı. Bununla da yetinmedi. Uyuşturucu için depolama tesislerini organize etti. Bunların finansörlüğünü yaptı. İşte Türkiye'nin hali pür melali budur. Avrupa onun peşindeydi. Kod adı Putin. Tarih 18 Kasım 2023. Özel harekat polisleri zırhlı araçlarıyla yanaştıkları apartmanın önünde sessizce sıralandılar. Yakalanacak kişi dünyanın en tehlikeli adamlarından biriydi. İstihbarat Hırvatistan tarafından Interpol'e gönderilmişti. Hedefteki kartel kırmızı bültenle aranıyordu. Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan Adriatica operasyonu kapsamında organize suç örgütünün elebaşı olarak tanımlanıyordu. Tüm Avrupa onun peşindeydi. Adı Nenad Petrak. Özel harekatın evini basmasıyla kaçmaya fırsat bulamadan Üsküdar'da yakalandı. Güney Amerika'dan getirdiği kokainle İspanya'da depoladığı esrarı Avrupa ülkelerinde satan uyuşturucu kartelinin bir numarası Petrak'ın kurduğu ağ oldukça geniş çaplıydı. Varnika, Radic, Juranic, Romic, Mirdena, Ceko ve Putin kod adlarını kullanan şebeke üyeleri uyuşturucunun İspanya'dan Avrupa ülkelerine nakliyesini sağlıyordu. Avrupa polisi suç örgütlerinin kullandığı şifreli mesajlaşma sistemi Sky ECC'ye sızınca Nenad Petrak hakkında önemli bilgiler ele geçirildi. Bir yazışmada Nenad Petrak ile Türk suç ortağı milyonlarca avroluk uyuşturucu sevkiyatlarından bahsediyordu. Mart ve Nisan 2020 tarihleri arasında sadece bir ayda bu sevkiyattan 27 milyon avro kazanç sağlamışlardı. Nenad Petrak, Nisan 2023'te Hırvatistan'ın önemli mafya babalarından Josip Kubelić'i öldürmeye karar verdi. Ancak suikast girişiminde başarılı olamadı. Bacağından vurulan Josip Kubelić yaralı kurtuldu. Yakalanan tetikçi itiraflarda bulununca Petrak'ın en yakın iki adamı tutuklandı. Petrak ise bulunamadı. İddiaya göre Nenad Petrak yaklaşık bir yıldır Hırvatistan, ABD, Almanya, İtalya ve Rusya tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Ne hikmetse Üsküdar'dan çıktı. Nenad Petrak pek çok uyuşturucu kaçakçısı gibi Türkiye'nin yolunu çoktan tutmuştu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alarak Interpol aramalarına karşı iade edilmemenin garantisini alacaktı. Nenad Petrak, Nisan 2022'de İstanbul Yenibosna'daki lüks bir rezidanstan 180 metrekarelik bir daire satın aldı. AKP iktidarı Türk vatandaşlığı için istenilen gayrimenkul değerini 2018 yılında 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirmişti. Nenad Petrak, 250 bin doları aşan değerdeki daireyi satın aldıktan bir ay sonra vatandaşlık için gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıkarıldı. Nenad Petrak tapu belgesini aldıktan sonra Nisan 2022'de istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak için İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurdu. İsminde tek bir harf değiştirdi. Nenad. Soyadını ise Çelik yaptı. Aralık 2022'de 250 bin dolar karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldı. İlginç olan şu. İstisnai olarak Türk vatandaşlığı almak için sabıka ya da suç kaydının hakkında arama kararının olmaması gerekiyor. Vatandaşlık şartı yasada şöyle açıklanıyor. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehdit olmamak, iyi ahlaklı olmak. Bu koşullar nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın göç idaresindeki istihbarat biriminin emniyet istihbaratı inceleme yapması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkenin istihbarat birimleriyle temasa geçiliyor, parmak izi alınıyor, yüz tanıma sistemleri kullanılıyor. Ama tüm bu şart ve denetimlere karşın Nenad Petrak Türk kimliği ve pasaportunu aldı. 2 ay önce bu kişiye vatandaşlığının durdurulduğu bildirildi. Satın aldığı dairenin raiç bedelinde sahtekarlık yapıldığı öne sürüldü. Nenad Petrak ise vatandaşlık hakkının elinden alınmasına karşı dava açtı ve halen Türk vatandaşı. Dipnot Timur Soykan, Baron Vatandaş Skandalı, Bir Gün 24.11.2023. 19. Ayrımın Sonu, Sayfa 197.